Ayrım 13. Öğretenlere. Daha sonra söylemeyi unuturum belki diye bu araya sıkıştırmak istediğim bir önerim var. Ben yıllarca elime tebeşiri pek az alarak edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra tahtayı kullanmanın önemini yine İzmir Batı Dershanesi'nde öğrendim. Daha sonraki öğretmenliğimde çok özen gösterdim buna. O kadar ki benim çıktığım sınıfın tahtasını görmek için özel olarak gelen öğretmenler olurdu çalıştığım kurumlarda. Günümüzün çocuğu, genci, görselliğe dayalı bir yaşam sürüyor. Sizin karşınıza gelene kadar öyle yaşamış. Görsel yönden de doyurmalısınız onu. Anlattığınız konuyu notlar halinde tahtaya geçirmelisiniz. Öyle alelacele yazılmış, bir kez daha okunmaz, okunsa anlaşılmaz yazılarla değil, resim gibi bir yazıyla. Dersi anlatırken bol bol renkli kalem ya da renkli tebeşir kullanın. Çizebileceğiniz, şekillerle anlatabileceğiniz her şeyi çizin. Tahtayı çok düzgün kullanın ki öğrenciye defteriniz en az benim tahtam kadar güzel olmalı diyebilesiniz. Öğrenciyi güzel bir deftere özendirmenin de sayısız yararı vardır. Güzel, düzenli bir defter, dönüp yeniden okuma isteği uyandırdığı kadar, aynı güzellikle sürdürme isteği de uyandırır. Öğrenciyi de renkli kalem kullanmaya özendirin. Ders dışındaki dünyasının, büyükçe bölümünün renkli bir ekranın karşısında geçtiğini unutmayın. O ekran kadar renklendirmeseniz de defteri, siyah beyazın sıkıcılığından kurtarmış olursunuz. Derste not tutarken kurşun kalem kullanmasını isteyebilirsiniz. Yanlışlıkları karalamak yerine silme olanağı sağlar kurşun kalem. Karalanmış bir defterin iticiliğinden de kurtarmış olursunuz öğrenciyi. Hem kalem sevmek güzeldir, renkli kalemler kadar kurşun kalem sevmek de güzeldir. Belki pek çok öğrenciniz sizin sayenizde defteri, kalemi, yazmayı, okumayı sevecek. Ukalalığımı bağışlayın efendim. Konuya dönüyorum. Şimdi, pek çok kitapta geçişli eylem, nesne alabilen eylemdir diye tanımlanır. İyi de nesneyi öğrenmeye çalışan kişiye tanımı, henüz öğrenmemiş olduğu nesne kavramını kullanarak yapmak doğru mu? Hani kimi sözlüklerde ad maddesini açarsınız, varlıklara isim olan sözcüklere ad denir diye bir tanımlama. İsim maddesini açarsınız, varlıklara ad olan sözcüklere isim denir diye bir tanımlamayla karşılaşırsınız. Ad ile isim sözcüklerinin eş anlamlı olduğunu anladık da, bunlar nedir peki? Bunu hiç öğrenmeyecek miyiz? Bunca laftan sonra geçişli eyleme, içinde nesne sözcüğü geçmeyen yeni bir tanım bulmak zorundayız. Bulalım. Geçişli eylem, yapılabilmesi için özneden başka bir varlığa daha gereksinme gösteren eylemlerdir. Biraz daha açalım bunu. Ne demek? Aslı geldi, Kerem gitti dediğimizde gelmek ya da gitmek eylemlerini yapmak için Aslı ve Kerem gerekli ve yeterliydi. Aslı başka bir varlığa gereksinme duymadan gelebilir. Kerem de aynı biçimde gidebilirdi. Bunu anlatmak için hatta yargıyı matematiksel bir kime olarak düşünmüş, yargının dilsel karşılığı tümceyi şöyle göstermiştik. Tümce eşittir yüklem artı özne. Gerçekten de özneyi ve yüklemi söylediğimizde yargı oluşuyordu. Peki Orhan kırdı dediğimizde yargı oluşuyor mu? Aklımıza hemen neyi diye yanıtsız kalmış bir soru takılıyorsa yargı oluşmuyor. İşte öznenin eylemin gerçekleşmesi için yeterli olmadığı durum bu. Kırmak eylemi için Orhan gereklidir. Ancak bu eylemin yapılabilmesi için Orhan'dan başka bir varlık daha gerekmekte. Orhan tek başına gelme gitme eylemini yapabilir. ama kırma eylemini yapamaz. Öyleyse geçişli yargıyı bir küme olarak düşüneceksek, geçişli yargı eşittir yüklem artı özne artı x. Kardaki x'in nesne olduğunu zaten anladığınızda, benim burada dikkatinizi çekmek istediğim iki nokta daha var. Biri, bu eylemleri geçişli eylem denmesinin nedeni. Orhan gitti demişsek, yüklemden gelen git emrini Orhan alır ve yapar. Bu eylem Orhan'dan başka bir varlığa geçmez. Oysa Orhan camı kırdı demişsek, Orhan bu emri kendisinden geçirerek cama yansıtır. Yani eylem özneden geçerek başka bir varlığa yansır. İşte bu yüzden bu eylemler geçişli eylemlerdir. İkincisi de şu. Orhan camı kırdı tümcesi adeta iki özneli bir tümcedir. Orhan birinci özne, camı ikinci özne. Kırma eylemi Orhan olmadan yapılamadığı kadar kırılacak bir varlık, yani cam olmadan da yapılamaz. Cam da eylemin gerçekleşmesinde Orhan kadar önemli olduğu içindir ki tümceden Orhan'ı çıkardığımızda ikinci bir özne sayılan cam onun yerine geçip sözde özne olabiliyor. Cam kırıldı. Bir eylemin geçişli mi, geçişsiz mi olduğunu nasıl anlayabileceğimiz konusuna gelince, nesne alıp almadığına bakmak uzun iş, tümce kurmayı gerektirir. Biz daha kısa yoldan anlayamaz mıyız eylemin geçişli olup olmadığını? Anlarız. Eyleme bir çeşit nesne aşısı yaparız. Tutarsa nesneye ihtiyacı olduğunu, tutmazsa olmadığını anlarız. Şöyle, birini bir şeyi sözünü eylemin başına getiririz. İhtiyacı varsa onunla bütünleşir eylem. Biz de buradan anlarız o eylemin geçişli olduğunu. Yapalım. Birini bir şeyi almak, vermek, görmek, sevmek, bilmek, yakmak. Geçişli eylemler. Birini bir şeyi uyumak, gelmek, gitmek, oturmak, kalkmak, yanmak. Geçişsiz eylemler. Bunun bir eylemin geçişli olup olmadığını nesne alıp almadığına bakarak söylemekten daha güvenli bir yol olduğunu sanıyorum. Yüklemde geçişli bir eylem bulunduğu halde nesnesi söylenmemiş bir tümcede eylemi geçişsiz sanma tehlikesi daima vardır. Söz gelimi yıllardan beri görmemiş ve çok özlemiş tümcesinde nesne yoktur. Peki yüklemleri geçişsiz eylem mi? Hayır. Görmek de özlemek de geçişli eylem. Bir şeyi görmek, birini özlemek. Bu arada kimi eylemler hem geçişli hem geçişsiz olabilir. İşte burada nesne mi almış, dolaylı tümleç mi diye bakılabilir. Hatta nesnenin dolaylı tümlece göre neden doğrudan bir tümleç olduğunu daha iyi kavrayabiliriz. Müzeyi gezdim ile müzede gezdim tümcelerine bakalım mı? Müzede geziyorsanız müze sizin gezmenize hiç karışmıyor, katılmıyor. O sizin umrunuzda olmadığı gibi siz de onun umrunda değilsiniz. Dolaylı ilişki bu. Müzeyi geziyorsanız müze olmadan bu işi yapamazsınız. İlkinde gezecek başka bir yer bulamadığınız için, belki hava yağmurlu olduğu için müzedesiniz. İkincisinde ise gezme eylemine konu olan şey, yer, müze. O olmasa gezme eylemini yapamayacaksınız. Parkta dolaşıyorum ve parkı dolaşıyorum örneklerini düşünün. İlk tümcede dolaşma eylemi esastır. Dolaşılacak başka bir yerde bulunabilirmiş. Ama bulunmamış. Kahramanımız parkta, parantez içinde, hatta aval aval dolaşmakta. İkinci tümcede Parkı dolaşan kişi ise dikkat kesilmiş, parkı inceliyor. Dolaşma eylemini ilk tümcede parkın katılımı dolaylı, ikincisinde ise doğrudan. İstanbul'da yaşıyorum ile İstanbul'u yaşıyorum arasındaki anlam ve görev farkını bulmayı size bırakıyorum. Yahya Kemal, bir uykuyu Canan'la beraber uyuyanlar der ya Vuslat şiirinde. Geçişsiz bir eylem olan uyumak eylemini geçişli duruma getirmiş olur böyle dediğinde. Şiirdir diye bir şey demiyorum. Yoksa uykuyu uyumak, uyunacak başka bir şey olmadığına göre Türkçe açısından doğru bir söyleyiş değil diye, başka neyi uyuyabilir ki insan diye söylene söylene malum ukalalığımı yapardım yine. Bu bir şiir olmasaydı, bir de söyleyen koskoca Yahya Kemal olmasaydı. Bir şeyi sözünü getirebiliyormuşuz gibi olduğumuz bir duruma da dikkat çekmeden geçmeyelim. Gelmek eylemini bir şeyi gelmek olmaz diye ele alıp eledik demin. Şimdi değilse de daha sonra aklınıza takılabilir. Bir şeyi gelmek niye olmasın? Uykusu geldi, çişi geldi. Oluyor işte. Hayır olmuyor. İkincisi ayıp olur diye ilkini inceliyorum. Uykusu geldi tümcesinde geldi yüklemine gelen ne diye soruyorduk. Neyi bulmak için? Özneyi. Öyleyse uykusu geldi, uykusu özne, geldi yüklem. Burada aklımızı karıştıran uyku sözcüğünün aldığı o ek. Ama o birinin uykusu demek zaten. Yani su biçiminde gördüğümüz ek, iyelik eki. Oysa nesnede de ek çok önemli. İki çeşit nesne vardır derken buna, o nesnelerin ek alıp almadığına göre yapıyorum ayrımı. Evet, iki çeşit nesne vardır. Belirtili nesne. Ekli nesnedir. Türkçe'de herhangi bir yerde ek varsa korkmayın. Bu nesneden de korkmayın. Kimilerinin akuzatif, kimilerinin yapma durumu, kimilerinin de belirtme durumu eki olarak gördükleri bu ek, herhalde en çok bu sonuncu adı hak eder. Çünkü bu eki almış nesne gerçekten de belirtilmiş, benzerlerinden ayrılmıştır. Bu ek, bu ek deyip durduğum ek, ı, i, u, ü'dür. Bizim soru sözcüklerimize getirdiğimizde yükleme yönelteceğimiz soruları elde etmiş oluruz. Kimi, neyi, nereyi? Ekmeği aldın mı? Ya da yarın dergiye getiririm tümcelerinde bilinen, daha önce sözü edilmiş bir ekmeğin ya da derginin söz konusu edildiğini anlamamız bundan. Nesnenin belirtili olmasından. Belirtisiz nesne. Ek varsa korkmayın demiştim ya. Elbette bunun tersi de doğru. Ek yoksa korkun. Belirtisiz nesne eksiz nesnedir. Eksiz olduğu için de hangi sözcüğün, sözün belirtisiz nesne olduğunu anlamak, bulmak sorun olabilir. Anımsayacaksanız özneyi bulmak için kuru kuru kim, ne diye sormayı yasaklamıştım size. Nedenini şimdi gönül rahatlığıyla açıklayabilirim. Deprem ev yıktı gibi bir tümce düşünün. Eski bilgilerle ne yıktı diye soracak olsak bu soruya hem deprem hem de ev sözcükleri yanıt verir. Hangisi özne, hangisi nesne, nereden bileceğiz? Görüldüğü gibi kim, ne sorularına belirtisiz nesne gibi özne de cevap verebilir. Bu yüzden biz özneyi bulmak için önlemi daha o zamandan nasıl almışsak, belirtisiz nesneyi bulmak için de doğru soruyu da şimdi saptamalıyız. İlle de kim, ne diye soracaksanız ona da karışacak değilim. Ama bir koşulum var. Siz ne olur ne olmaz özneyi önce bir bulun. İlle de ne diye sormak istiyorsanız ondan sonra sorun. İlk yöntem bu. Ama benim önereceğim biraz daha sağlam. Yine önce özneyi bulun, sonra da yüklemdeki eyleme getirdiğiniz dı ne ekiyle sorun nesneyi. Kafanızı şişirdim, özetliyorum. Belirtisiz nesneyi bulmak için 1. Özne artı ne artı yüklem. Özne ne aldı? Özne ne giydi? 2. Öznenin dığı ne? Öznenin aldığı ne? Öznenin bildiği ne? Bu iki yolla da belirtisiz nesne bulunabilir. Ancak ikinci yolu izlemek daha iyi olur. Ekmeği aldı mı dendiğinde daha önce ayırtılmış bilinen bir ekmekten söz edildiği anlamı varken ekmek aldın mı tümcesi herhangi bir ekmekten söz eder. Benzer uygulama ve açıklama dergili örnek içinde geçerlidir. Bu yöntem özne belirtisiz nesne karışıklığını kesinlikle giderecektir. Fırtına ağaç devirdi tümcesine uygulayalım bunu şimdi. Deviren ne? Bu soruyu özneye bulduracak bize. Özne fırtına. Devirdiği ne? Bu soruda nesneyi bulduracak. Nesne ağaç. Öyle değil mi gerçekten? Devirme işini yapan fırtına, devrilen ise ağaç olduğuna göre özneyi ve nesneyi doğru bulduk. Öğretenlere, tahtada yapılacak tümce çözümlemelerinde belirtili nesne için B ne, belirtisiz nesne içinse yalnızca ne kullanmak önemli bir tasarruf sağlar. Belirtisiz nesnenin eksiz olduğu için sağlam olmadığını söylemiştim ya, bu çürüklük yalnızca bulma konusunda zorluk çıkarmaz. Asıl büyük sorun belirtisiz nesnenin tam da bu nedenle yani belirtisiz olduğu için yüklemden ayrılamamasıdır. Başka bir deyişle belirtili ve belirtisiz at tamlamalarındaki gibidir durum. Belirtili bir at tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına istediğiniz sözcüğü, sözü hatta yan tümcecikleri koyabilirsiniz. Ağacın dalı belirtili at tamlamasının arasına kırık sözcüğünü koyabileceğiniz gibi ağacın dün bitişik komşuya misafir gelen yaramaz çocuk tarafından acımasızca koparılan dalı da deseniz tamlama yine tamlamadır. Ama bunu belirtisiz yapın, ağaç dalı olsun ve şimdi deneyin deminki sözcük öbeğini tamlayanla tamlanan arasına koymayı. Ağaç, yaramaz çocuk tarafından koparılan dalı. Oldu mu? Olmadı. Aynı şeyler belirtili ve belirtisiz nesne için de geçerlidir. Başka bir deyişle, belirtili nesne ile yüklem arasındaki ilişki bir çeşit evlilik ilişkisidir. Bu ikisi, tümcenin neresinde olursa olsun aralarındaki ilişki kopmazken belirtisiz nesne ile yüklem arasındaki ilişki bir çeşit metreslik ilişkisidir. Yan yana olmadıkları sürece aralarındaki ilişki kanıtlanamaz, varlığı sürdürülemez. Bunu vurgulayan kuralı yazıyorum. Türkçe'de belirtisiz nesne ile yüklemin arasına parantez içinde da, mı, bile dışında başka görevli sözcük giremez. Ne demek? Şöyle yapalım. Önce belirtili nesne ile yüklem arasına girer mi diye bakalım. Özge okuldan kitabı aldı. Artık öğeleri biliyoruz. Yazalım her öğenin altına ne olduğunu. Özge, özne, okuldan dolaylı tümleç, kitabı, belirtili nesne, aldı, yüklem. Şimdi de deneyelim. Okuldan kitabı özne aldı. Belirtili nesne ile yüklem arasına özne girdi. Özge kitabı okuldan aldı. belirtili nesne ile yüklem arasına dolaylı tümleç girdi. Ama biz bunu zaten yapıyorduk. Anımsayın, hangi sözcüğü vurgulamak, anlam bakımından öne çıkarmak istiyorsak onu yükleme yaklaştırıyorduk. Aynı işlem belirtisiz nesne ile gerçekten yapılamaz mı, ona bakalım. Özge okuldan kitap aldı. Şimdi deneyelim. Özge kitap okuldan aldı. Okuldan kitap özne aldı. Olmuyor. Başka görevli sözcük girmiyor. Ne dolaylı tümleç girdi, ne özne. Aynı görevli sözcük girer mi peki? O ne demek? Başka nesneler. Girer elbette. Özge okuldan kitap, defter, kalem aldı. Bir şey daha söylemiştik. Da, mı ve bilenin dışında sözcük giremez demiştik. Bu demektir ki da, mı, bile girebilir demeden inanmayın. Deneyelim bakalım girebiliyor muymuş gerçekten. Özge okuldan kitap da aldı. Özge okuldan kitap mı aldı? Özge okuldan kitap bile aldı. Oldu olmasına da bu arada nur topu gibi bir de sorunumuz oldu. Sorunun ne olduğunu açıklayacağım. Ama önce bir noktayı ısrarla vurgulamama izin verin. Yine terbiyesizlik edip yüklem ile belirtisiz nesne arasındaki ilişkinin bir çeşit metreslik ilişkisi olduğunu anımsatacağım önce. Ne demek bu? Belirtisiz nesne yüklemden ayrılmaz demek. Çok önemli. Bir kez daha, üstelik bu kez koyu harflerle yazıyorum. Belirtisiz nesne yüklemden ayrılmaz. Niye bu kadar çok yineliyorum biliyor musunuz? Birçok kişi tümce çözümlemesi yaparken belirtisiz nesne ile yüklemin bu ayrılmazlığını göz önüne almadığı için ikisini birden yüklem olarak alma yanlışlığına düşer. Ağır ağır halay çekiyor kızlar diye bir tümce anımsıyorum. Uzun süre başımıza bela olmuştu. Biz zümre öğretmenleri şöyle çözümlemiştik tümceyi. Çekiyor yüklem, çekenler kimler, kızlar, özne, çektikleri ne, halay, nesne, nasıl çekiyorlar, ağır ağır, belirtili nesne. İşte iş edinip öğretmen dolaşan öğrenciler oldu. Bizim dışımızda hiçbir öğretmen böyle çözümleyemiyormuş. Biz herkesten iyi mi biliyormuşuz? Oysa çekmek geçişli bir eylemdir. Bir şey çekilir ya da benimsediğimiz biçimde söyleyelim. Çekilen bir şey olmadan çekme eylemi yapılamaz. Buraya kadar tamam. Sorun halay sözcüğünün somut olmamasından kaynaklanıyor. Aynı tümceyi ağır ağır halat çekiyor kızlar biçiminde kursak, halatın nesne olduğundan kimse kuşku duymayacak. Parantez içinde derken bir acaba da geçti içimden ya neyse. Halayı halat gibi çekilmediği için nesne saymamak, eylemin anlamına takılıp kalmak demek olur ki doğru değil. Bu durumlarda yani eylemle birlikte yanındaki sözcüğü yüklem olarak alıp almama durumunda düşünülmesi gereken şey şu olmalı. Böyle bir bileşik eylem var mı? Çünkü canımız öyle istedi diye herhangi iki sözcüğü aynı göreve sokamayız. Özen göstermek, güven duymak, önem vermek gibi örneklerde yaşanır en çok bu tereddüt. Hemen soralım. Bunlar bileşik eylem midir? Hayır, değildir. Nereden anladım olmadıklarını? Kalıplaşmışlar mı? Birbirlerinden ayrılamıyorlar mı? Eylem kendi anlamını yitirmiş mi? Bunları sordum. Tipik bileşik eylemleri düşünerek de ayırt edebilirsiniz. Hasta etmek, ikna etmek, razı olmak gibi mi bizim örneklerimiz? Değil. Öyleyse ortada bilişik eylem falan yok. O zaman hangi gerekçeyle iki sözcüğü birden yüklem olarak alabiliriz? Hiçbir gerekçemiz yok. Asıl büyük sorun buydu. Nur topu gibi olan sorunumuz ise bunun yanında pek küçük kalır.